Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Türkiye'nin sıcak gündemini değerlendirmek, iç politika ve dış politikanın yanı sıra ekonomide yaşanan gelişmeleri yorumlamak üzere tekrar karşınızdayım. Türkiye'de bu hafta oldukça yoğun bir siyasi gündem vardı. Bilhassa Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi, Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sosyal medya paylaşımları ve özellikle Menzil Tarikatı'na mensup olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte bu paylaşımların hedef kitlesi olan kadınlar, kadınlara yönelik cariyelik söylemleri yoğun tartışmaları beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı'nda Menzil Tarikatı ile ilgili örgütlenmelerin yaygınlaştığı uzun süredir dile getiriliyordu. Medyada da iddia ediliyordu. Hatta yıllardır oldukça köklü bir yapılanmanın gerçekleştiği yönünde bilgiler de vardı. Bunlar bugüne kadar inkar edilmedi. Ancak Ali Edizer'in başhekim yardımcısı Doktor Ali Edizer'in paylaşımları bir anlamda bunu tamamıyla gerçek bir şekilde su yüzüne çıkarttı. Tabii gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce Ali Edizer'i görevden aldı. Arkasından da doktorluk yapması soruşturma sonuçlanıncaya kadar engellendi denildi. Ancak bugün ortaya çıktı ki başka bir yere tayin edilmiş ve yine doktorluğunu icra etmeye devam ediyor. Tabii bu tartışmalar muhalefetin tepkisine neden oldu. Daha önce bir cemaat yapılanmasının Türkiye'de darbe teşebbüsüne kadar giden süreci yönlendirdiğinden yola çıkılarak ortaya çıkan boşluğun yeni tarikatlar ve cemaatler tarafından doldurulduğu, kamu bürokrasisinin, devlet kurumlarının, üniversitelerin, idari makamların, valiliklerin, kaymakamlıkların, rektörlüklerin tarikat ve cemaatler tarafından paylaşıldığı, hatta çıkar ve siyasi rekabet mücadelesine ortamın dönüştüğü yönünde yorumlar ve iddialar ortaya atıldı muhalefet tarafından. Tabii buna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi hükümet kanadından. Süleyman Soylu kesinlikle devlette tarikat cemaat yapılanmasına izin verilmediğini, buna göz yumulmasının söz konusu olamayacağını, ancak tarikatların ve cemaatlerinin de Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ve genel kabul gördüğünü dile getirdi. Bu söylenen, ortaya atılan iddialarında tamamıyla istismar ve spekülasyon amaçlı olduğunu, insanların inanç özgürlüğüne de karşılamayacağını vurguladı. Tabii bunun üzerine şu tür yorumlar da yapıldı. 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu raporunda Fethullah Gülen cemaatinin devlette örgütlendiği emniyeti, yargıyı, işte Milli Savunma Bakanlığı'nı, orduyu ele geçirmeye çalıştığı yönünde iddialar vardı. Bir terör örgütü olarak nitelendirilmesi gerektiği dile getiriliyordu. O dönemde AK Parti hükümeti bu raporu Milli Güvenlik Kurulu'nda dinledikten sonra herhangi bir işlem yapmadı. Nitekim daha sonra dönemin Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı pek çok kez bu raporla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını, cemaatin böyle bir süreç içerisinde olacağına hükümetin inanmadığını dile getirdiler. Ancak sonrasında yaşananlar malum. Şimdi de İçişleri Bakanı Soylu'nun bu açıklamalarından sonra benzer süreçlerin yaşanabileceği yönünde muhalefetin tezleri var, iddiaları var. Siyasette tabii bir başka konu erken seçim tartışmaları. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye seslenerek bu tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de erken genel seçimlerle ilgili hep kritik adımlar Bahçeli'nin çağrılarıyla, çıkışlarıyla atıldı. Şu anda da AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin en büyük destekçilerinden birisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli. İktidar ittifakı 2023'ten önce, yani normal zamandan önce seçim olmayacağını söylüyor. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve insani olarak, ekonomik olarak çok ağır bir buhran yaşadığını, bunun çözümünün bir erken seçim olduğunu dile getirdi. Biz muhalefet olarak bir erken seçime veya ülkeyi seçime götürebilecek konumda değiliz. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Bahçeli'nin adım atması gerekiyor dedi ve Bahçeli eğer iktidardan desteğini çekerse Türkiye'nin sorunlarının çözümü için yeni kadroların iş başına gelmesi gerekir derse Türkiye bir erken seçime gider dedi. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP liderine oldukça sert tepkiler geldi. Kılıçdaroğlu'na Alzheimer olmuş suçlaması yaptı MHP sözcüleri ve biz daha önce erken seçimle ilgili görüşlerimizi defalarca açıkladık. Seçimler zamanında yapılacak. Kılıçdaroğlu hala bunu anlamamış dedi Milliyetçi Hareket Partisi sözcüleri. Dolayısıyla görünen o ki önümüzdeki dönemde de bu seçim tartışmaları devam edecek. Ancak bunun diğer boyutu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurmuş olduğu partiler. Bu iki parti son dönemde olası bir erken seçimde dışarıda kalmamak için örgütlenme çalışmalarına hız verdiler. İlçe kongrelerini hızlandırdılar. Davutoğlu 1 Kasım'da büyük kongreyi toplayacaklarını söyledi. Ali Babacan da koronavirüs testi pozitif çıkıp karantinaya girdikten sonra taburcu oldu, iyileşti ve il kongrelerine, ilçe kongrelerine bizzat kendisi katılmaya başladı. Batman'da katıldığı kongrede, onun öncesinde Diyarbakır'da Kürt seçmene, Kürtlere yönelik oldukça ciddi açıklamalar yaptı Ali Babacan. İktidarın Türkiye'yi yeniden bir Kürt sorunu içerisine sokmaya çalıştığını, Kürtleri yok saydığını, Kürtlerin dilini yok saydığını, kimliklerini yok saydığını dile getirdi. Oysa bu konuda daha önce iktidarın çok farklı politikalar izlediğini söyledi. Şu anda Türkiye'de ülke korkuyla yönetiliyor dedi. İktidar ülkeyi korkuyla yönetmeye çalışıyor. Hatta hukuku bu amaçla kullanıyor. Hukuku suça alet ediyor dedi. Eğer iktidarın söylemlerine bakacak olursanız da ülkenin yarısı hain olarak görülüyor dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Babacan da bir anlamda uzun yıllar başbakan yardımcılığını yaptığı, ekonomi yönetimini üstlendiği AKP hükümetlerine ve dönemin başbakanı, şu anın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik oldukça sert eleştirilerle yola çıktı diyebiliriz. Diğer taraftan tabii insani bir olay, hem koronavirüs salgını var. Bugün açıklanan vefat sayısı 59 oldu. Yeni hasta sayısı ise 1502. Hatırlayacaksınız bir süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine testi pozitif çıkan ancak semptom yani belirti göstermeyen hastaların sayısal cetvelde, listede yer almadığını açıklamıştı. Bu tabii büyük bir tartışmaya, skandala yol açtı. Zaten Türk Tabipler Birliği de bunu söylüyordu. Gerçek hasta sayısı açıklanmıyor diyordu. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'deki açıklamaların, hasta sayısı ile ilgili kayıtların sağlık örgütünün kriterlerine uygun olarak tutulması gerektiğini söyleyerek Türkiye'ye bu konuda bildirimde bulununca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada 15 Ekim'den itibaren semptom göstermese de testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen hasta sayılarının da açıklanacağını dile getirdi. Dolayısıyla muhtemelen 15 Ekim'den sonra COVID-19 pozitif olanların sayısında çok ciddi bir sıçrama olabilecek. Çünkü gerçekten sahadan gelen somut bulgular ve bilgiler bu yöndeydi. Siyasetin bir başka boyutu Türkiye dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. 4'ü partili, 7'si bağımsız, 11 aday yarıştı bu seçimlerde. Şu ana kadar gelen sonuçlar Başbakan Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın önde gittiğini ancak her ikisinin de %50+1 oyu bulamadığını dolayısıyla 18 Ekim'de seçimlerin bu iki isim arasında ikinci tura kalacağını gösteriyor. Ancak bunun öncesinde geçtiğimiz hafta çarpıcı gelişmeler yaşandı. Başbakan Ersin Tatar'ı destekliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümeti. Onun için de 46 yıldır kapalı olan Birleşmiş Milletler kontrolündeki Maraş şehrinin sahil kesiminin açılışını yaptılar. Bu bir anlamda Ersin Tatar'a siyasi prim sağlayacaktı seçimler öncesinde. Aynı şekilde daha önce 2015 yılında açılışı yapılan ancak boruların patlaması sonucu su akışı kesilen boru hattı tamiratı da tamamlanarak hemen seçimlerden birkaç gün önce tekrar törenle açılışı yapıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ersin Tatar tarafından ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu bunların seçim yasakları kapsamına girdiğini, seçim propagandası olarak kullanılamayacağı yönünde karar verdi. Bir anlamda yargıdan, Kuzey Kıbrıs yargısından bu girişimler döndü diyebiliriz. Tabii Türkiye'nin seçimlere müdahil olduğu, Ersin Tatar lehine müdahale ettiği iddiaları diğer adaylar tarafından açık bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Kuzey Kıbrıs medyasında da bu yönde haberler vardı. Bunun da ters tepeceği yönünde yorumlar yapılıyordu. Bugün ortaya çıkan sonuçlar %33, %29 iki adayın, yani Mustafa Akıncı'nın %29, Ersin Tatar'ın %33 dolayında bir oy aldığı yönünde gelen bilgiler var. Gerçi süreç tamamlanmış değil ama şu anki tablo artık son dakikada bir değişiklik olmayacağını gösteriyor. 18 Ekim'de bu iki isim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için 10. Cumhurbaşkanının seçimi için tekrar yarışacaklar. Tabii muhtemelen diğer seçime katılan 9 aday desteklerini büyük ihtimalle Mustafa Akıncı'ya verecekler diye düşünebiliriz. Çünkü Türkiye'nin desteklediği Başbakan Ersin Tatar kamuoyundan ve özellikle Türkiye'nin müdahale girişimlerinden ötürü tepki gören bir konumda. Dolayısıyla hükümet de düştü zaten bu girişimlerin arkasından. Maraş'ın açılmasının ne Cumhurbaşkanlığı, ne Dışişleri Bakanlığı, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne haber verilmeden sadece Ankara'da kararlaştırıldığı yönündeki iddialar ve eleştiriler giderek yükselince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki koalisyon hükümetinin ortakları çekildiler. Şu anda Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta hükümette düşmüş vaziyette. Dolayısıyla 18 Ekim'e kadar geçecek bir haftalık sürede gerek Türkiye'de gerekse Kuzey Kıbrıs'ta bu tartışmaların daha da sertleşmesi beklenebilir. Kaldı ki bir de uluslararası boyutu var. Çünkü Maraş'ın statüsü Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Güvenlik Konseyi kararı ile belirlenmiş durumda. Yunanistan ve Güney Kıbrıs hemen bu konuda girişimlerde bulundular. Rusya kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Yani Türkiye ve KKTC'nin aldığı Maraş'ın açılması kararının kabul edilemez olduğunu söyledi. Sert tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nden tepkiler var. Bir anda seçim kazanalım, seçim kazandıralım desteklediğimiz adaya denilirken Türkiye yeni bir uluslararası dış politika sorunuyla karşı karşıya kaldı diyebiliriz. Evet, iç politikada ve siyasetteki bu hareketliliğin ardından kısaca bir ekonomiye de göz atalım dilerseniz. Ekonomide yeni ekonomik programın ardından bu defa orta vadeli mali plan açıklandı. 2021-2023 yıllarını kapsayan, yani 3 yıllık bir mali plan. Ama yeni ekonomik programının hedeflerinde olduğu gibi mali plan hedeflerinde de tutturulması güç, bir anlamda kağıt üzerinde kalmaya mahkum hedeflerinde olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle bütçe açıkları, bütçe disiplini, mali disiplin konusunda pek güven vermiyor açıklanan orta vadeli mali plan. Önümüzdeki 3 yıl boyunca 602 milyar liralık bir faiz ödemesi yapılacak ki bu tutarın da çok üstüne çıkması beklenmeli. Çünkü son dönemde borçlanmaya iyice hız verdi hükümet. Hatta meclisten mevcut borçlanma yetkisini iki katına çıkartacak bir yasa değişikliğini geçirdi komisyondan. Şu anda da bu hafta genel kurula gelecek bu değişiklik. Dolayısıyla faiz ödemeleri daha da artacak. İlginç bir gelişme. Yıllar önce Türk lirası 3 haneli %100'lük enflasyonlara, çift haneli enflasyonlara maruz kaldıktan sonra ciddi oranda değer yitirmişti. AK Parti hükümeti Başbakan Erdoğan döneminde Türk lirasından 6-0 attı. Bu büyük bir ekonomik başarıydı. Gerçekten de AKP hükümetlerinin gerçekleştirdiği, ancak öncesinde Ecevit hükümetlerinin almış olduğu bir karardı. Fakat aradan geçen 15 yılda o 6-0 atılan Türk lirası bu defa 12-0'lı bir bütçeyle kamuoyunun karşısına çıkmak zorunda kaldı. Çünkü son dönemde siz de biliyorsunuz döviz karşısında Türk lirası uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle olağanüstü düzeyde değer kaybediyor. Hatta değer kaybetmeye devam ediyor. Dünyada da bu konuda negatif olarak ayrışan tek para diyebiliriz. Venezuela'dan sonra, Arjantin'den sonra ilk birkaç ülke arasında ilk sıralarda. O yüzden de yeniden trilyonlar dönemine dönüldü. Çünkü geçmişte trilyonluk bütçeler, hatta katrilyonluk bütçeler hazırlanmıştı Türk lirası aşırı değer kaybedince. Şimdi baktığımız zaman orta vadeli mali programda 2001 yılı bütçesi 1,3 trilyon olarak öngörülmüş. 2023 bütçesi ise 1,5 trilyona varıyor. Bunun yanı sıra oldukça ciddi tutarlarda bütçe açığı hedefleri var. Ancak 2020 yılı bütçe açığı hedefinin neredeyse ikiye katlandığı düşünüldüğünde bu bütçe açığı hedeflerinin de ciddi sapmaya uğrayacağı ve aşılacağını bugünden söylemek yanlış olmayacaktır. Ekonomide de yine böyle bir sıkıntılı tablo ve hükümetin plan ve programlarının hedeflerinin güvenilirliği, inandırıcılığı konusundaki handikaplar, açmazlar devam ediyor. Bu da ekonomik güveni ciddi bir şekilde zedeliyor. Sorunlar ağırlaşarak sürüyor diyebiliriz. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, Zülfikar Doğan olarak benim sizlere Türkiye'den, Türkiye gündeminden yapacağım yorum ve değerlendirmeler şimdilik bu kadar. Yeni bir yayında tekrar karşınızda olacağım. Sıcak gündemi yine sizlere yorumlamaya çalışacağım. O zamana kadar ben sizlere hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.